Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 3 Şubat 2022 Perşembe'yi, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, sabah uyandığımızda yaptığımız ilk işlerden biri çay ya da kahve içmek. Çay ve kahvede bulunan kafein uykumuzun açılmasına ve güne zinde başlamamıza katkı sağlıyor. Peki kafein nasıl etki ediyor? Yararlı mı yoksa zararlı mı? Günlük tüketim miktarımız ne olmalı? Bugün programımızın ilk bölümünde Sağlıcakla köşemizde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın hocamız bizlerle birlikte olacak. Kafeinin sağlığımıza etkileri üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Efendim Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizde devam edecek programımızın ikinci bölümünde. Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle birlikte olacak. Bu hafta yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sözleşmeleri üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Güne Bakan başladı, şimdi sizler için güzel bir müzik geliyor.
Kimsenin hakkı hiç kimsede kalmaz. Sana hakkımı helal etmiyorum. Kırdın incittin tertemiz kalbimi. Asla düzelmez, asla düzelmez. Asla düzelmez, asla düzelmez. Soruyor sanki.
Sağlıcakla. Efendim burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında güne bakan tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, çaylarınız kahveleriniz hazır mı? Hazırsa tam da bu konuyla ilgili çok önemli bir şeyi konuşacağız. Kahvede çayda bulunan kafeini. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın hocamız telefon attığımızda. Funda hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam sizin çayınız kahveniz hazır mı?
Hazır vallahi. Eksik olmaz kesinlikle
değil
masamdan.
Mi? Milletçe de çok seviyoruz çayı kahveyi.
Kesinlikle.
Müptelasıyız. Bugün işte çayda kahvede bulunan kafeini konuşacağız. Çikolatada da bulunuyor ama biz en fazla kahvede olduğunu biliyoruz. Bu aklımıza geliyor. Kafein dediğimizde hemen aklımıza bir kahve geliyor. Hocam isterseniz şuradan başlayalım. Kafein nasıl bir madde, nasıl bir kimyası var?
Aslında kafein böyle bizim pürin bazı dediğimiz bir sekonder metabolittir. Aslında sadece hani çayda kahvede değil, sizin söylediğiniz gibi kakaonun içinde de var. O yüzden çikolatada da oluyor zaten. Kola bitkisinin de var. Kola bitkisinin tohumlarında bulunuyor. Hı hı. Mate çayı duymuşsunuzdur. Evet. Özellikle böyle kilo vermek isteyenlerin tükettiği çaylardan. Mesela mate bitkisinin yapraklarında bulunur. Ayrıca bir de guarana bitkisinin tohumunda da bulunan bir maddedir kafein. Su da çok iyi çözündüğü için de biz bunları içecek olarak tüketirken bol miktarda alıyor oluyoruz.
Evet, bu anlattıklarınızdan pek çok bitkinin içeriğinde olduğu ortaya çıkıyor. Peki evet. Kafeinin hocam nasıl etkileri var? Vücudumuzda nasıl bir etkileşime giriyor? Bize neler sağlıyor? Faydalı mı, zararlı mı? Biraz da bunlardan bahseder misiniz?
Aslında kafein de birçok böyle bileşikte olduğu gibi azı yarar, çoğu zarar cinsinden bir bileşik diye söyleyebiliriz. Hı hı. Biraz önce aslında siz dediniz ki çayda daha az, kahvede daha çok diye söylediniz ama aslında kafein miktarı kahvenin tohumlarında işte %1-2 iken çay yaprakları da aslında %2-4.
Aslında şunu söylemiştim hocam. En çok kahvede olduğunu biliyoruz. Yani kafein dediğimizde evet. Çay pek aklımıza gelmiyor. Bunu
evet,
anlatmak
evet.
İstemiştim.
Başka birçok aslında gıdanın içinde de bizim evet. işte çikolatadır, enerji içecekleri çok yaygın, özellikle daha yaş ortalaması küçük olan gruplarda da yaygın. Aslında bunların içinde de yine bol miktarda kafein var. Şimdi kafein bizim aslında santral sinir sistemimiz üstünde bir etki yapıyor. Biz ne yapıyor? Bir taraftan uyarılmayı artırıyor. O yüzden de aslında gerçekten hani dikkati artıran bir bileşik. O sebeple aslında çalışırken, özellikle bir şeylere konsantre olmuş çalışırken veya ders çalışırken evet. Kahve içmenin gerçekten faydası var. Yorgunluk hissini azaltıyor bir kere. Böyle bir etkisi de var. Evet. Bazen aslında tabii biz bunu gıdalarla birlikte aldığımızda bu şekilde ama birçok grip ilaçlarının içinde de var. Hani bu yorgunluk hissini, halsizliği öyle azalttığı mi? İçin onların içinde de bulunabiliyor. Bu şekilde de etkileri var. Ama bazen işte çok fazla tüketildiği zaman kalbimizin çok hızlı çarpmasına sebep olabiliyor.
Çarpıntı yapıyor, evet.
İdrar artır götürüyor. Öyle bir etkisi de var.
Evet,
bir
o yüzden değil mi? Kahve ikram edilirken yanında da su ikram ederler. Vücut susuz kaldığı için sanırım.
Bizim Türk kahvesinin yanındaki su kültürü bilmiyorum. Bazıları diyorlar işte ağzınızda başka tat kalmasın. O yüzden önce için suyunuzu. Bazıları diyor ki kahve içtikten sonra suyu için hani ağzınızda kahve telvesi kalmasın.
Evet,
ama
bir de yanında lokum gelir.
Evet, her koşulda suyla birlikte tüketmek gayet anlamlı.
Evet, evet. Kıymetli hocam, az önce siz de bahsettiniz. Çayda da kafein var dediniz. Peki yeşil çayda da bulunuyor mu bu kafein?
Yeşil çayda da bulunuyor. Şimdi çaylarda deyince aslında sadece yeşil çay değil, bir de işte beyaz çay var, oolong çayı var, sarı çay dediğimiz. Hani farklı farklı çaylar var ama tabii ki... Benim burada kastettiğim mesela tabii ki ıhlamurun içinde yok, papatyada yok. Bu diğer tıbbi bitkilerden yapılanların içinde kafein yok, eğer ekstradan ilave edilmediyse. Ama bu bahsettiğimiz yeşil çay, sarı çay, beyaz çay, bunlar hepsi aynı bitkiden aslında elde ediliyor. Aynı bitki ekilmiş oluyor ama daha sonra bunların hazırlama, üretim aşamasında farklılıklar var. Çünkü bir fermentasyon oluyor. Fermentasyon olunca da oradaki içindeki bileşikler de değişiyor ve renkleri de değişiyor. Burada yeşil çayda kafein var. Hani en fazla siyah çayda var ama yeşil çayda da kafein mutlaka var. Çünkü aynı bitkiden olduğu için. Ama yeşil çay hazırlanırken ne yapılıyor? Yapraklar, o toplanmış çay yaprakları doğrudan kavruluyor. Veya işte 80-90 derecede su buharına tutularak hazırlanabiliyor.
Evet.
O zaman kararmadan, o fermentasyon sırasında aslında o çay bitkisi zaten ilk toplandığı zaman yeşil. Ama o fermentasyon sırasında rengi iyice koyulaşıyor. Oolong çayında ise bu da yine daha kısa süre fermente edildiği için onun rengi daha bir sarı oluyor. Beyaz çay dediğimizde ise bu sefer yapraklar tam açılmadan, henüz böyle tomurcukların üstü beyaz tüylerle kaplıyken toplanıyor ve ondan sonra kurutuluyor. Herhangi bir fermentasyon aşaması yok. Aslında kafeini en düşük olan çayda beyaz çay diye söyleyebiliriz ama hani bütün bu bizim çay bitkisinden elde edilen bütün çaylarda kafein var. Eğer kafeinin uzaklaştırılması için ekstra bir işlem yapılmadı ise.
Evet. Hocam, bu siyah çayın ortaya çıkış hikayesini okumuştum. Bununla ilgili şöyle anlatılıyor. Yeşil çayları dolduruyorlar bir geminin içerisine, oradaki depolara. Bununla işte uluslararası yolculuğa çıkacak çay. Fakat gemi su alıyor ve batıyor. İşte çaylar da ıslanıyor. Bir şekilde o çayı kurtarıyorlar ve nasıl yaparız diye düşünüyorlar. Sonunda güneş altında kurutuyorlar bunları. Oradan da siyah çay ortaya çıkmış.
Olabilir, hani ıslandığı sırada belki enzimler iyice aktifleşmiş. Ama şurada belki bir sıkıntı olabilir. Şimdi yeşil çayda çay hemen kavruluyor, o bitki kavrulduğu zaman o enzimleri birazcık denatüre ediyoruz, enzimlerin işin içine girmesini önlüyor oluyoruz. Ama belki çay bitkisi toplanıp böyle götürülürken olmuş olabilir o.
Belki olabilir. O çayın bir tadına bakalım dediler, lezzetleri hoşuna gitti insanların, daha sonra biraz evet, daha geliştirdiler, siyah çay ortaya çıktı.
Evet, olabilir. Olabilir.
Hocam, biz 40-50 bardak içebiliyoruz günlük. Aşırıya kaçıyoruz bazen. Günlük tüketim miktarı ne kadar olmalı çayda, kahvede?
Aslında şöyle. Şimdi kişiye göre değişiyor bunlar mutlaka. Ama günde kafein miktarına bakacak olursak günlük 300 mg civarı kafein normal sayılıyor. Hani 400 mg'ın fazlası zararlı kabul ediliyor. Tabii bu kiloya göre de değişiyor. Mesela yaşa göre de değişiyor. Mesela işte daha bir ergenlik döneminde olan, daha bir çocuklar 100 mg'ı geçmemesi lazım günlük aldıkları kafein miktarının. Bu da neye eşdeğer olur? Mesela aslında günde 5-6 büyük bardak çayı geçmese iyi olur.
Evet. Şimdi ben çayı şekersiz içiyorum ama çevremde görüyorum. Bir bardak çaya 2-3 şeker birden atanlar var. Bunlar işte günlük 20-30 bardak içiyorlarsa onun yanında tüketilen şeker miktarını düşünemiyorum. Çok büyük bir zarar vücuda.
Kesinlikle, ama hani kafeinin fazla alındığı zaman kafeizm denen bir duruma sebep olabiliyor. Yani uykusuzluk, sinir bozukluğu ile gelişen bir aslında duruma da sebep olabiliyor. Ama bazı kişilerde de tolerans gelişiyor. Hani bizlerde büyük ihtimalle, çünkü biz gerçekten biraz fazla çay tüketiyoruz. Aralarda kahvelerle birlikte. Öyle olunca galiba birçoğumuzda tolerans gelişti. Tolerans gelişince bunu görmüyoruz ama kafeini almadığımız zaman, bu çayı kahveyi içmediğimiz zaman, mesela sabahları diyoruz ya, bir başım ağrıyor, bir kahve içip kendime gelmem lazım.
Evet. Doğru.
Aslında bu şekilde de etkileri var.
Evet.
Ama şimdi, zaten kafeinin, hani bazı migren ilaçlarının içine de kafein girer. Hani çünkü baş ağrısını öyle azaltma gibi bir etkisi de vardır. Bir taraftan da işte yağ metabolizmasına etki eder. Böyle metabolizma hızını artırdığı için aslında bu kilo vermek için olan, kilo vermeye yardımcı diyetlerde işte içinde kafein olan, kafeini yüksek miktarda içeren bitkiler böyle diyete ek olarak verilir.
Peki. Şimdi biz çayı çok tüketenlere çay tiryakisi diyoruz. Gerçekten çok içen insanlar var. Artık ocaktan belki de birkaç kere demlenip o şekilde tüketiliyor.
Evet.
Şimdi bu tiryakiliğin içerisindeki kafein neden oluyor olabilir mi?
Olabilir. Olabilir. Yani tabii şimdi çay deyince, çay bir kültür aslında. Çay içmek bir kültür. Bizim ülkemizde düşünecek olursanız, hani Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, nereye giderseniz gidin, böyle size ikram edilecek ilk şey bir çaydır.
Hiçbir şey yoksa çay vardır.
Evet, hiçbir şey yoksa çay vardır. Her saatte vardır.
Doğru.
Sabahtan akşama kadar, hani yatana kadar tüketilen bir içecektir. O yüzden hani sadece kafein bağımlılığı diye söyleyemeyiz bence bizdeki çay tüketimini.
Alışkanlık da olabilir tabii.
Alışkanlık.
Boş durmayalım ya, bir şeyler yudumlayalım falan. Bunlar da olabilir.
Evet. Evet.
Kıymetli hocam, siz değişik çay tiplerinden bahsediyorsunuz. Yayınlarımızda da sıkça konuşuyoruz. Sizce hangi çay daha sağlıklı?
Hangi çay daha sağlıklı? Tabii ki biz bu çayları öncelikle keyif amacıyla içiyoruz. O
evet.
yüzden tabii hangisinden daha çok zevk alıyorsak onu içmeliyiz. Orası ayrı bir konu. Ama şimdi mesela diyoruz ki antioksidan özellikle bileşikler var diyoruz biz çayların içinde. Öyle olunca yeşil çay öne çıkıyor. Yeşil çayda polifenolik maddeler en yüksek oranda. Hani onun biraz azı oolong çayı. Beyaz çayda da vardır ama özellikle yeşil çayda fenolik bileşikler çok yüksektir. O yüzden onların antioksidan etkisinden faydalanmak istiyorsak, ayrıca bu fenolik bileşiklerden bir tanesi, geçtiğimiz programlarda bahsetmiştik, biraz ismi zor, epigallokateşingallat diye bir bileşiğimiz var.
Evet.
Mesela o bileşik nedeniyle işte metabolizmayı gerçekten hızlandırır. O yüzden kilo vermeye yardımcı olabilir. Bu şekilde baktığımız zaman son derece sağlıklı. Ama günde 3-4 kupayı geçersek bu sefer karaciğerde bir takım toksik, zararlı etkilere sebep olabilir. O yüzden de o miktarı da geçmemek gerekiyor. Yani aslında bunların hepsi sağlıklı. Söylediğim gibi bütün çaylar sağlıklı ama belirli dozu geçmemek gerekiyor. Ve ne amaçla içtiğimize göre değişiyor.
Evet. Siz de Ömür Hocam'da yayınlarımızda sıkça bahsediyorsunuz. Her şeyde bir ölçü var. Bunları da ölçülü şekilde tüketilmesi gerekiyor. Ancak o şekilde faydalarını görebiliriz. Fazlasına kesinlikle kaçtığımızda, fazla tükettiğimizde yan etkileri, zararları ortaya çıkabilir. Bunları da bizlere aktarıyorsunuz. Peki hocam, kahvede evet, durum ne? Kahve sağlıklı bir içecek mi?
Şöyle, kahvede yine belirli bir ölçüde tüketildiğinde son derece sağlıklı bir içecek. Zaten aslında dünya geneline baktığımızda sudan sonra en fazla tüketilen içeceklerden bir tanesi. Ve dünyada yılda yaklaşık 500 milyar bardak kahve tüketildiği söyleniyor. Ve hani petrolden sonra en çok ticareti yapılan ürün kahve. Ama tabii burada da yine hem kültürel hem işte çalışma şartları hepsi kahve tüketimini etkiliyor. Mesela İskandinav ülkeleri çok daha fazla kahve tüketiyorlar. Veya işte uzun yolda araba kullanan kişiler daha çok kahve tüketiyorlar. Bunun gibi işte kahve tüketimi işe göre veya kültüre göre değişiyor. Evet. Kahvede bulunan kafein miktarı da yine aslında hani kahvenin türüne göre, işte kavrulma derecesine göre, pişirme yöntemine göre farklılıklar gösteriyor. Hani kahvede başka bileşikler de var, yine fenolik bileşikler de var ama hani en böyle fazla aslında kahve içindeki kafein nedeniyle tüketilen, keyif dışında içindeki kafein nedeniyle tüketilen bir içecek.
Evet. Siz bitkilerin nasıl demlenmesi gerektiğini aktarıyorsunuz yayınlarımızda. Tabii Türk kahvesinin de yapılma yöntemleri var. Bu yapma yöntemleri de etkisine göre farklılık gösterebiliyor öyleyse.
Evet. Mesela Türk kahvesinde hani bir Türk kahvesi fincanında tahmini 65 miligram kadar biz kafein alıyoruz. Aslında düşünürseniz hani günde işte iki tane Türk kahvesi içip eğer bir 3-4 tane de kupayla çay içiyorsak zaten biz kafein hakkımızı tüketmiş oluyoruz bunlarla birlikte. Evet. Bir de filtre kahvelerde, mesela filtre kahvede daha fazla. Hani bir kupa filtre kahvede, hani büyük kupalardan bahsediyorum, 120 ila 170 miligram kabul ediliyor. Nescafe'de biraz daha düşük. Hani biz Nescafe diyoruz bu suda çözünebilen hazır kahvelerin hepsinde aslında yine 60 ila 80 miligram bir kupasında oluyor. Ama iş espresso gibi. Mesela espresso çok daha yoğun bir kahve. Onun fincanı da Türk kahvesinden birazcık daha küçük. Hatta küçük bir kahve olmasına, fincan olmasına rağmen hani bir fincanında 130 ila 200 miligram kafein var.
Çok fazla kahve çeşitleri var hocam. İşte filtre kahveden bahsettiniz. Bunun yanında instant kahve, kafeinsiz kahve, espresso kahve, americano kahve. Bunlar da tabii yapılış şekline göre, içerisinde bulunan kafein miktarına göre vücudumuzda farklı şekillerde etki ediyor.
Evet, kesinlikle. Yani tabii ki bunlar hazırlanırken içine işte mesela americano'da ne yapıyorlar? Espresso'nun üzerine biraz daha su eklenerek bunu hazırlıyorlar. Hatta americano denmesinin sebebi o yıllar önce espresso içemeyen işte Amerikalılar onu seyreltmeye başlamışlar. Yani bu hatta 2. Dünya Savaşı sırasında İtalya'daki Amerikan askerlerinden kaynaklandığı söyleniyor. Çünkü Amerika'da filtre kahvesi yaygın. Ama İtalya'da espressolar var. Ama İtalyanların espressosu da çok sert olduğu için içemiyorlar. Amerikalılar kendi kahvelerine benzetmek için üzerine onun su ilave ederek içmişler. O zaman da mekan sahipleri Amerikalı geldiğini görünce americano diye söylemişler. Ve o şekilde o isim günümüze kadar gelmiş.
Evet, evet. Kıymetli hocam, süremizin sonuna geldik ama ben şunu da merak ediyorum. Bazen canımız kahve istiyor ama uyku saatimizde yaklaşmış oluyor. Ya işte bir Nescafe yapayım ya da bir Türk kahvesi yapayım da içeyim diyoruz. Ama eyvah, uykular hayal oluyor, uyuyamıyoruz. Günün hangi saatlerinde içilirse Türk kahvesi, diğer kahveler daha iyi olur?
Aslında uyku kalitesi için özellikle uzmanlar diyorlar ki saat 2'den sonra, öğleden sonra, 2'den bahsediyorum, 2'den sonra kafeinli içecek içilmesini önermiyorlar. Çünkü şöyle, hani kafeinin bir yarılanma ömrü var bizim vücudumuzda. Bu 1,5 saatten 9,5 saate kadar değişiyor. Öyle olunca da hani sizin 2'den sonra içtiğiniz kahve her şekilde sizin uyku kalitenizi etkileyebiliyor. O yüzden akşam içecekseniz, akşam tüketilecekse kafeinsiz diye satılan versiyonları, Türk kahvesinin de şu anda var. kafeinsizleri satılıyor. O da nasıl yapılıyor? Bir değişik ekstraksiyon yöntemleriyle içindeki kafein uzaklaştırılıyor. Hani çok düşük miktarda böyle bize uykusuzluk gibi, sinirlilik gibi dönmeyecek miktarda içinde kafein kalıyor. Geç vakitte tüketilecekse saat 14'ten sonra diye özellikle belirtiyorlardı. Ben bir kaynakta okumuştum. O yüzden hani ondan sonra kafeinli olanlar değil de kafeinsiz olanları tüketmek belki daha anlamlı olabilir.
Evet. O halde yayından sonra gidip bir çay kahve içelim. Size evet. de tavsiye ediyorum. İsterseniz gelin beraber içelim. Tüm dinleyicilerimize de ikram edelim.
Sağ olun.
Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum sizinle bugün. Çayda kahvede bulunan kafeini konuştuk. Çok faydalı bilgiler verdiniz bizlere. İnşallah önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle.
İnşallah. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta kahvede, çayda bulunan kafein üzerine sohbet ettik kendisiyle. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Gitsin aldırma, büyüklük sende kalsın sonunda.
yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül. O bir yolcu, sen bir hancı, gördüğün en son yalancı, içindeki derin sancı, gitmez dedim, kaldı gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Bakar da görmez, ellerin tutar da bilmez. Gece gündüz fark edilmez, demedim mi sana gönül? Sabahın tam üçündesin, dertlerin en gücündesin. Hala onun peşindesin, gitme dedim, gittin gönül. Böylesi sevdiğin için, bir kör düğüm olduğu için, ağlıyorsun için için, demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. Ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor. Bu hafta yurt dışında çalışan vatandaşlarımız için sosyal güvenlik sözleşmelerini konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin şu anda telefon hattımızda. Tarkan Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Musa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. İsterseniz hemen konumuza geçelim. Tamam. Kıymetli hocam, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız için sosyal güvenlik sözleşmeleri var. Bu sözleşmeler nasıl sözleşmeler? Biraz bundan bahseder misiniz?
Şimdi tabii biliyorsunuz milyonlarca vatandaşımız yurt dışında çalışıyorlar. Ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hakları, sağlıkla ilgili hizmetleri de bu çerçevede, bu uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde belirleniyor. Burada Anayasamızın 62. maddesi var ve bu maddenin başlığı yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları hususunu düzenliyor. Burada özellikle yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması ve bu konuda gereken tedbirlerin alınacağına ilişkin düzenlemelere yer veriliyor.
Evet.
Burada tabii hem bu sosyal güvenlik anlaşmaları, mesela Almanya, işte diyelim ki dünyanın farklı ülkelerinden İngiltere, Hollanda, Belçika, Kanada, Gürcistan, Romanya, buralarla sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalanıyor ve dolayısıyla bu sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında çalışanların hem orada geçirdikleri çalışma sürelerinin vatandaş olduğu ülkelerde geçerli olması sağlanıyor, hem de sağlık gibi bir takım imkanlardan yararlanmaları söz konusu oluyor. Burada Mustafa Bey, bizim özellikle iş gücü anlaşmalarını yaptığımız ülkelerle buradaki hem oradaki çalışan vatandaşlarımız hem bunların bakmakla yükümlü olduğu kimselerin çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye kavuşturulmaları, o ülkede kazandıkları sosyal güvenlik haklarından Türkiye'de bulundukları, tatile geldikleri dönemde de yararlanmalarını sağlamak için ilgili ülkelerle bu biraz önce bahsettiğimiz anayasanın 62. Maddesi çerçevesinde iki taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalanıyor. Şu anda hani güncel rakamlar sanırım 31 ülke ile yürürlükte olan sosyal güvenlik sözleşmelerimiz var. Ve burada belirtilen haklardan sözleşmeyi imzalayan akit tarafların vatandaşları ile yine bunlara eşit sayılan kimselerle ve geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireyleri, bu aile bireyleri eğer kişi vefat etmesi durumunda da geride kalanların hak sahibi olabilecekleri hükümler bu sosyal güvenlik sözleşmelerinde düzenleniyor.
Evet. Kıymetli hocam, sizin de anlattığınız gibi bu sözleşmeler kapsamlı sözleşmeler. Peki bu sosyal güvenlik sözleşmeleri neleri kapsıyor?
Yani bir kere en başta Mustafa Bey, her iki ülkede, yani biz buna şey diyoruz, iki akit taraf vatandaşı diyoruz. Yani Almanya'da çalışan bir vatandaşımızın Almanya'yla biz ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yaptığımız takdirde Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının ya da bunun dışında diyelim ki Almanya'dan birinin Türkiye'ye gelip bir Alman vatandaşının çalışması durumunda her iki akit taraf vatandaşlarının hak ve yükümlülükler bakımından eşit işlem görmesi söz konusu oluyor. Bir kere şunu söyleyebiliriz. Bu tür bir sözleşme yapıldığı takdirde her iki ülkenin vatandaşı hak ve yükümlülükler bakımından eşit işlem görmek zorunda. Bu sözleşmeler bunu içeriyor.
Evet.
Yine bir hakkın doğup doğmadığının belirlenmesinde diğer akit taraf ülkesinde geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi söz konusu. Buradan şunu kastediyoruz. Yani Almanya'da, Kanada'da, İngiltere'de, Romanya'da, Karadağ'da, işte ne bileyim İtalya'da çalışan bir Türk vatandaşı orada çalıştığı süreler içerisinde sanki Türkiye'de çalışılmış gibi sayılmasını düzenleyen hükümler de bu çerçevede yer alıyor. Yine hastalanmaları durumunda sigortalının ya da aile bireylerinin diğer akit taraf ülkesinde bulundukları sırada sağlık yardımından yararlanması söz konusu oluyor. Yani sözleşme varsa, örneğin yıllık izne Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları sosyal güvenlik primleri diğer ülkelerde yapmış olsa bile Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde sağlık yardımlarından yararlanma imkanları var. Yine aile yardımlarından yararlanma imkanları var. Yaşlılık aylığıyla ilgili emekli aylığı bağlanması gibi haklardan yararlanma imkanı var. Yine aile bireyleri dediğimiz kişilere dul ve yetim aylığı bağlanması gibi haklardan yararlanma hakları var. Dolayısıyla bunlara baktığımızda yani bir sosyal güvenlik sistemi içerisinde sağlanan bütün haklardan akit taraflı olan ülke vatandaşlarının yararlanma imkanı söz konusu olabiliyor.
Evet. Çalışanlar için pek çok hakları beraberinde getiriyor. Bu da tabii ki çalışanların kendini emniyette hissetmesi, kendini işe daha iyi verebilmesi açısından önemli. Sevgili hocam, pek çok sigorta kolu var, bunu biliyoruz. Peki sosyal güvenlik sözleşmeleri hangi sigorta kollarını kapsıyor? Biraz da buna değinir misiniz?
Şimdi şöyle, biz sigortada uzun vadeli sigorta kolları diyoruz. Bir de kısa vadeli sigorta kolları var. Uzun vadeli sigorta kollarından örneğin yaşlılık, malülük, ölüm gibi, yani işte emekli aylığı bağlanmasından tutun, kişinin herhangi bir nedenle malül duruma düşmesi durumunda işte maaş bağlanması ya da vefatı halinde aile bireylerine bağlanacak maaşlar söz konusu olduğu duruma biz uzun vadeli sigorta kolları diyoruz. Bu yapılan anlaşmalarda özellikle biraz önce bahsettim, yaklaşık 31 ülke var. Bunların yine onuyla sadece uzun vadeli sigorta kollarını ilgilendiren anlaşma yapılmış. 19 ülkeyle hem uzun vadeli hem kısa vadeli. Bu kısa vadeli sigorta konularından bahsedilen de işte hastalık, iş kazaları sigortası gibi hususlara biz kısa vadeli sigorta kolları diyoruz. Hı hı. İşte analık sigortası gibi sigorta kolları kısa vadeli. 19 ülkeyle hem uzun vadeli hem kısa vadeli sigorta kollarıyla ilgili düzenlemeler yapılmış. Bazı ülkelerle de işte sadece sigorta kollarına ait herhangi bir düzenleme değil, kısa vadeli kapsamda olan sözleşmelerde söz konusu.
Evet. Az önce 31 ülkeyle imzalanan sözleşmelerden bahsettiniz. Bu sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkeler hangi ülkeler?
Şöyle, tabii o onaylananlar var, onay aşamasında olanlar var Mustafa Bey. Hı hı. Mesela bildiğim kadarıyla şu anda onay aşamasında olan yaklaşık 4 ülke var. Yaklaşık 31 ülkeyle de sözleşmelerin onaylandığını biliyoruz. Mesela İngiltere ilk aslında özellikle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi İngiltere ile 1959'da imzalanmış. 1961 yılında yürürlüğe girmiş ve 99 yılında da revizyon edilmiş bu ikili sosyal güvenlik sözleşmesi. Sonra biliyorsunuz Almanya bizim iş gücümüzün büyük bir bölümünün olduğu ülke Almanya. 1964'te imzalanmış Almanya'yla. Sonra Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Fransa, Danimarka, Libya, İsveç, Norveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kanada, Makedonya, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg. Yani bu saydığım aslında sıralama bir anlamda imza tarihi sıralamasını da kapsıyor. Hı hı. Mesela 2000 yılından sonra Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, İtalya, Kore, Karadağ, Tunus, Macaristan ve Moldova ile imzalandı ve onay aşamasına geçti. Şimdi de onay aşamasında olan ülkeler söz konusu. Dolayısıyla bu sözleşmeler, ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri bu saydığımız ülkelerde şu anda yürürlük halinde. Bu Türkiye'nin gelişmiş düzenlemelerini de içeriyor. Yani Türkiye bu ülkelerde hem iş gücü var hem bu ülkelerden Türkiye'de iş gücü var. Bu da Türkiye'nin aslında ekonomik büyüklüğünü, Türkiye'nin özellikle bu gelişmiş 20 ülke arasında yer almasının da bir sonucunu da aynı zamanda gösteriyor bu ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri.
Peki. Tarkan Bey, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Merak ettiğim bir konu daha var. O da şu: çalışma hayatımız boyunca pek çok meslek değiştirebiliyoruz, alan değiştirebiliyoruz. Yani A firması örneğin ekonomik nedenlerden dolayı kapanabiliyor. Oradan çıkıp B firmasına girip orada çalışıyoruz. A firmasında işte 4 yıl çalıştık, orada bir sigortalılık süremiz var. B firmasına geçtik, orada da 10 yıl. Belki orada da sıkıntılar yaşadık. Ya işveren çıkarttı ya da biz kendi rızamızla işten ayrıldık. C firmasına geçtik, orada da işte 15 yıl çalıştık. Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sigortalılık süreleri nasıl birleştiriliyor? Bu konuda da biraz bilgi verir misiniz?
Burada tabii sosyal güvenlik sigortaları normalde kendi vatandaşlarımız açısından emekli olmaya hak kazandığı andan itibaren Mustafa Bey, hizmet birleştirmesi diyoruz biz buna. Yani sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi özel sektörün farklı kurumlarında geçen süreler de olabilir. Örneğin SSK, eski SSK diye bildiğimiz işçi statüsünde ya da esnaf olarak bağ kurulu da olabilirsiniz. Ya da devlet memuru da olabilirsiniz. Her üç sosyal güvenlik alanında statüsünde de bulunmuş olabilirsiniz. Dolayısıyla bu hizmetlerin tamamı emekli olmaya yakın bir dönemde de öncesinde de birleştirilebiliyor hizmetler. Dolayısıyla yani 10 yıl işçi olarak çalışmış, daha sonra 5 yıl memur olmuş, ardından esnaf olmuş, 15 yılda esnaf çalışmış ve emekliliğini doldurduğu anda bütün bu süreler sosyal güvenlik açısından birleştirilebilen süreler olabiliyor. Bunun için de ilgili sosyal güvenlik kurumu birimlerine müracaat ederek birleşme yapma imkanı söz konusu olabiliyor. Sosyal güvenlik anlamında da bu özellikle biraz önce saydığımız vatandaşlarımız için de bulunduğu ülkelerde malülük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi de söz konusu olabiliyor. Yani buna da imkan var. Zaten bunu kullanan birçok yurt dışında çalışan vatandaşımız var. Bunları da kendileri zaten biliyorlar. Hem ilgili ülkede emekli olup o sürelerinin Türkiye'ye de geçerli olmasını sağlıyorlar ve buradan da emekli olabiliyorlar.
Peki Tarkan Bey, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta bizlere yurt dışında çalışan vatandaşlarımız için sosyal güvenlik sözleşmeleri hakkında önemli bilgiler aktardınız. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir konuyla görüşmek dileğiyle. Son olarak Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, yani bu gece Regaip Kandili, sizin ve tüm dinleyenlerimizin Regaip Kandili'ni kutluyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum Usta abi bu vesileyle. Tüm vatandaşlarımızın, insanlık aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum.
Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle Tarkan Bey, hoşçakalın.
İyi günler diliyorum, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle birlikteydi. Bu hafta yurt dışında çalışan vatandaşlarımız için sosyal güvenlik sözleşmelerini konuştuk kendisiyle. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.